Ayrım 30.
Sonra aklına takılan asıl soruyu sordu. Hakkımızda başka bir karar var mı? İdam edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyordu. Bütün hayatını böyle bir gün yaşayacağı korkusuyla geçirmiş, hayatı boyunca korktuğu sonunda gerçekleşmişti. Ama padişah sanki bir başkasının istikbalini öğrenmek ister gibi sakince sormuştu bu soruyu. Sanki bu aşağılanmaya ve korkuya dayanamayan ruhu onu terk etmiş, yerine bıraktığı bedeni duygusuz bir oyuncak gibi konuşmuştu. Başka bir karar yok. Nerede ikamet edeceğiz? O size daha sonra bildirilecek. Bizce Çırağan Sarayı uygundur. Biz biraderimizin orada ikametine müsaade etmiştik. Bu size daha sonra bildirilecek. Heyet daha fazla konuşmadan çıktı. Adamlar gittikten sonra padişah yerinden kıpırdamadı. Doktor onun bir sigara yakacağını sandı ama padişah kıpırdamıyordu. Uzun pardesüsü, kül rengi yüzü, çukurlarına gömülmüş gözleriyle biraz önce kapanan kapıya bakıyor, kim bilir neler düşünüyordu. Doktor padişahın mırıldanır gibi konuştuğunu duydu. Hanım sultanlar da buraya alışmışlardı. Şimdi çırağına taşınmak zor gelecek. Hangi eşyalarımızı almamıza müsaade edecekler acaba? Bilmem ki oranın rutubeti de romatizmaları azdırır mı? Doktor dikkatle padişaha baktı. Durumu kabullenmiş, tayini çıkmış bir tapu müdürü gibi taşınma telaşına düşmüş, götüreceği eşyaların, yeni oturacağı yerin sağlığına etkisinin merakına kapılmıştı. Doktor ancak daha sonra büyük acılar karşısında insanların küçük sorunlara sığındığını anlayabilecekti. Padişah yerinden kımıldamadan katip yeniden geldi ve kapılar bir kere daha açıldı. Bu sefer gelenler askerlerdi. Subaylar biraz önceki heyetten daha sert ve mesafeliydiler. Meclis-i Mebusan Selanik'te oturmanıza uygun buldu. Bu akşam ailenizle birlikte hareket edeceksiniz. Padişahın elini midesine bastırdığını, yıkılacakmış gibi olduğunu gördü doktor. Bu karar tahttan indirilmesinden daha ağır gelmişti. Tahttan indirmek onu siyasetten uzaklaştırmaktı. Ama Selanik'e sürgüne göndermek, onu hayatın dışına atmak, bütün ümitlerini yok etmek anlamına geliyordu. Çırağan Sarayı'nda oturabileceğimizi söylemiştim gelen heyete. Askerler bu konunun pazarlığının yapılamayacağını neredeyse düşmanca bir sesle söylediler. Karar verilmiştir. Bu konuda tartışma yetkisine sahip değiliz. Derhal hazırlanın. Bu akşam yola çıkacaksınız. Bu akşam nasıl yola çıkılır? Hiç olmazsa hazırlanmamıza bir imkan tanınsın. Emirler böyle. Bu akşam yola çıkacaksınız. Padişah biraz daha konuşmaları halinde zorla götürüleceğini anladı. Doktor onun hareme geçmek için omuzları çökmüş iki büklüm bir ihtiyar gibi kapıdan çıkışını gördü. Bir saat sonra iki karısı ve çocuklarıyla zorlukla bulunan arabalara bindirilip yanına alabildiği birkaç parça eşyasıyla Selanik'e daha önce muhalif subaylarına sürdüğü şehre götürülecekti. Güçsüz olmanın ne demek olduğunu bir zamanların güçsüzleri şimdi padişaha gösteriyorlardı. O akşam gece yarısına doğru Hikmet Bey'in kapısı çalındı. Tanımadığı bir adam babasının yazdığı bir tezkereyi bıraktı kendisine. Hikmet Bey kütüphanede şöminenin önünde babasının çala kalem okunaksız bir el yazısıyla yazdığı tezkereyi açıp okudu. Hikmet, Padişah Hazretleri bu akşam Selanik'e sürgüne gidiyor. Ben de onunla gitmeye karar verdim. Bu kararımın sana tuhaf geleceğini biliyorum. Lakin bunun iki sebebi var. Benim hayatım boyunca sahip olduğum her şeyi bana Padişah Hazretleri verdi. Böyle zor bir günde onu terk etmenin, bütün hayatımı bir sahtekarın hayatına çevireceği endişesinden kendimi kurtaramadım. İkincisi bunu belki daha da tuhaf bulacaksın ama bu adam benim hayattaki tek dostum. Gerçi Padişah Hazretleri benim ondan dostum olarak bahsetmemi bir küstahlık olarak görür haklı olarak. Ama gene de onu saygısızlık etmek pahasına hayattaki yegane dostum olarak görüyorum. Onun kimse tarafından anlaşılmamış iyi bir adam olduğunu ya da onu tanımadıkları için kötü biri olduğunu sandıklarını söylemeye kalkmayacağım. Böyle olmadığını biliyorum. Onun kötü yanlarını yakından görecek kadar uzun kaldım onunla ama zannımca dostluk da aşk gibi. Birini bazen iyi bir neden olmadan da sevebiliyorsun. Bu akşam onunla birlikte şehirden ayrılıyorum. Köşkü ve buradaki iradı idare etmeyi sana bırakıyorum. Gerektikçe sana daha sonra bildireceğim adrese bana lazım olan miktarı gönderirsin. Hayatın bin türlü hali var. Ben de artık yaşlı bir adam sayılırım. Onun için sana yüz yüze söylemek istediğim bir konuyu şimdi söylememin daha doğru olacağına karar verdim. Bugüne kadar yaptığım her hareketle sen bunları yaparken karşı çıksan bile iftihar ettim. Benim bugün padişahla birlikte gitmem bana ne kadar doğru görünüyorsa, vaktinde senin ona karşı çıkman da bana o kadar doğru görünüyor. Sen karşılaştığın her şartta dürüst bir insan ve şerefli bir erkek gibi davrandın. Belki bir gün bunları seninle baş başa konuşma fırsatımız da olur. Anneni sana emanet ediyorum. O her ne kadar kendini kimseye emanet edilmeyecek kertede güçlü görse de bir çocuktur. Hep çocuktu, hep çocuk kaldı. Üstelik artık o da yaşlanıyor. Selanik'e yerleşince sana daha uzun yazarım. Gözlerinden öpüyorum. Allah yardımcınız olsun. Baban Reşit. 18. Hikmet Bey ertesi sabah erkenden saraya gitmek için yola çıktı. Babasının artık orada olmadığını bilmesine rağmen bir yakınını kazada kaybetmiş birinin kaza mahallini, sevdiği insanın son bulunduğu yeri görmek istemesi gibi nedeni zor anlaşılır bir merak onu saraya çekiyordu. Caddelerde askerler devreye geziyorlardı. Sokaklar sessizdi. Şehirde içine kapanmış bir hal vardı. İsyanın bastırılmasından hemen sonra askerler Kürt hamalları bekar odalarına kapatmışlar, fesini alnına yıkıp afilli afilli dolaşan tulumbacıları rastladıkları yerde falakaya yatırmışlar, olay çıkarması muhtemel herkesi daha olay çıkmadan cezalandırarak sindirmişlerdi. İstanbul'da asayiş belki hiç olmadığı kadar sağlamdı ama bu asayişin sağlanma biçimi halkı asayişsizlikten daha fazla ürkütüp sindirmişti. Bir şehri şehir yapan seslerin hepsi susmuştu sanki. Bir tartışma, bir bağırış, bir kahkaha, bir kaldırımdan bir kaldırıma laf atan bir esnaf, pencereden pencereye konuşan bir kadın, çevresindekilere öğüt veren bir hoca görünmüyordu. Sıkı yönetim kanunu sokakta koşmayı da yasakladığından yanlış anlaşılır diye insanlar hızlı yürümekten bile çekiniyorlar, ağır adımlarla bir yerden bir yere gidiyorlardı. Şehir öylesine gerginleşmişti ki biri koşsa sanki herkes birden zembereklerinden boşanıp onun peşine takılarak payitahtı terk edecekti. Meşrutiyetin ilanındaki sevinç ve coşku çoktan kaybolmuştu. Hareket ordusuyla İstanbul'u kurtarmaya gelen Mahmut Şevket Paşa sadece şehrin değil bütün imparatorluğun yönetimini birkaç gün içinde eline geçirmiş, yeni padişahı tümüyle kendi boyunduruğu altına almış, bütün ülkeyi bir karargah gibi yönetmeye başlamıştı. Keskin ve sert emirler veriyor, olağanüstü mahkemeler, idam cezaları, dar ağaçları, karakol dayakları ile yarattığı baskıyla kendisini oraya getiren itaatçıları bile korkutuyordu. Padişahın rüşvetle başıboşlukla gevşeyip epeyce labalileşmiş baskısına alışık olan halk bu yeni ve disiplinli baskı karşısında şapkada kaybolan bir sihirbaz tavşanı gibi eğilip yok olmuştu. Ama başı boynundan üzerinde hafifçe eğik duran ve göğsüne kadar inen dörtgen sakalıyla kafası olduğundan da uzun gözüken gözleri içeri kaçmış kalın kaşlı gösterişten uzak sıradan ve sert bir kumandan olan paşa ne bu şehri ne de bu halkı tanıyordu. Limanları güherçile, yalıları yasemin, ormanları çam, arka sokakları çamur kokan, her güzelliğin ardından bir mezbelelik ve her mezbeleliğin ardından bir güzellik çıkabilen, her tepesinden başka gözüken, bir iklimi bile bulunmayan, esen rüzgarla aynı gün içinde hem yazı hem kışı yaşayabilen bu şehir, bir tavşan gibi kaybolduğu şapkanın içinden birkaç yıl sonra kanlı bir ölüm olarak çıkacak, paşa müthiş iktidarını bir arabanın içinde delik deşik edilerek ödeyecekti. Bu şehirde galip olmanın da mağlup olmak kadar tehlikeli olduğunu anlamaya vakit bile bulamayacaktı. Hikmet Bey boş ve sinirli sokaklardan geçip Yıldız Sarayı'na yaklaşırken birkaç askerin denetiminde yürüyen uzun bir kafileye rastladı. Gidecek yerleri olmadığı için saraydan kaçamamış bütün saray hizmetkarları, harem ağaları, uşaklar, aşçılar, bahçıvanlar, kapıcılar sorguya gidiyordu. Korkudan Habeşlerin bile yüzü beyazlaşmış gibiydi. Sokaklardan geçerken babası için duyduğu kaygı da artıyordu. Sarayda bir tanıdık bulup olup biteni öğrenmeyi ve babasının durumu hakkında bilgi almayı umuyordu. Sarayın kapıları açıktı. Padişahın gitmesinden sonra askerler de çekinmişlerdi. Yıllarca bu ülkenin en önemli insanlarının, paşaların, nazırların, subayların, hafiyelerin, şeyhülislamların daima içlerinde bir ürpertiyle girdikleri büyük kapıdan girip, bembeyaz çakıl taşı döşeli bahçe yolundan geçerek sağ yandaki yeşil Venedik panjurlu büyük mabeyin binasına ulaştı. Gençliğinin bir kısmını bu binada geçirmişti. Şimdi burası bomboştu. Yerdeki halılar buruşmuş, koltuklar ve büyük vazolar devrilmişti. Koridordan kapıları açık odalara baka baka geçip bir gece önce padişahın tahttan indirildiğini öğrendiği büyük salona geldi. Soğuktan olsa gerek, salon yıllardır kimsenin uğramadığı bir yer gibi gözüktü Hikmet Bey'e. Bu salona daha önce iki kere girmişti ama sarayla ilgili bütün bilgisi bu salonun sınırında bitiyordu. Daha ötesinde ne olduğunu hiçbir zaman görmemişti. Salonun arka tarafında küçük bir oda bulunuyordu. Birisinin arkasından seslenmesini, onu azarlamasını, geri dönmesini söylemesini bekleyerek ürkek adımlarla o odaya yürüdü. Burası padişahın arada sırada dinlendiği daracık ve karanlık bir odaydı. Küçük penceresi hareme bakıyordu. Odanın ortasındaki yuvarlak masada, üzerinde ara sıra bir bardak içilecek gibi belirsiz bir talimat yazan koyu kahverengi bir ilaç şişesi ile likör şişesine benzer bir başka şişe yan yana duruyordu. Hiç kimsenin merak etmeye bile cesaretinin yetmediği bir imparatorun hayatının, ufak tefek sırlarının, insani ayrıntılarının bulunduğu daha arka bölümlere giden kapı, küçük odanın dip tarafındaydı. Masanın üstünde duran iki garip şişe, beklenildiğinden daha basit olabilecek bu hayatın ilk mahrem ipuçlarını veriyordu. O küçük odaya gelene kadar Hikmet Bey'in saygıdeğer bir nedeni vardı. Babasının izini arıyordu. Ama dipteki kapıdan geçtiği anda bu neden anlamını kaybedecek, yalnızca açgözlü bir merakla gezecekti o bölümleri. Bu bir çocuğu kandırıp babasının aile hayatını öğrenmek ya da birinin hastalığından yararlanarak en saklı itiraflarını dinlemek gibi ahlaksızca bir davranış olacaktı. Aldığı terbiye ile merakı arasında küçük bir kararsızlık geçirdi. Sonra merakı ahlaki kaygılarına ağır bastı. Önünde açılmış görkemli bir imparatorluğun iç yüzüne arkasına dönüp gitmeye gücü yetmedi. Bu yaptığını babasının şerefli bir erkeğe yaraşır bir davranış olarak görmeyeceğini bile bile arka taraftaki kapıdan geçti. Penceresiz daracık bir koridora girdi. Padişahın her an bir suikasta uğramak korkusuyla sürekli olarak bazı kapıların yerine duvarlar ördürüp bazı duvarlara kapılar açtırdığını, koridorları ancak bir kişinin geçebileceği kadar dar yaptırdığını babasından duymuştu. Bu koridordan padişahın saraydan ayrılmadan önce son kez uyuduğu odaya ulaştı. Burası da küçük ve karanlıktı. Tek penceresi iç avluya bakıyordu. Duvarın dibine yatak olarak da kullanılan kadife bir kanepe yerleştirilmişti. Kanepenin üzerinde dağınık pamuklu bir yorganla 5-6 tane renkli ipek yastık vardı. Yatağın yanındaki koltuğun üzerine beyaz bir gecelik entarisi buruşuk bir şekilde atılmıştı. Yatağın başucuna padişahın geceleyin okuduğu kitabı, içtiği kahvenin fincanını, belki de tabancasını koyması için minik bir raf yerleştirilmişti. Odanın bir köşesindeki lake provanın ardında duvara oyulmuş bir girintide bir leğenle bir ibrik duruyordu. Yatağın üstünde ise bir Japon resmi asılıydı. Bir imparatorluğun o muhteşem görkeminin, süslü hassa alaylarının, ipek koşumlu atların çektiği arabaların, zümrütlerle, elmaslarla, pırlantalarla dolu hazinelerin, kadife keselere doldurulmuş altınlarla bağışlanan servetlerin, madalyalarla parıldayan üniformaların, İhanetlerin, cinayetlerin, ayaklanmaların, idamların arkasında duran bu basit, hatta pasaklı yatak odasını görmek, Hikmet Bey'de bütün yaşanılanların anlamsız ve saçma bir tiyatro olduğu izlenimini uyandırmıştı. Bunun için miydi her şey? Böyle bir odada yatmak için miydi? Terk edilmiş boş sarayı, o güne dek yaşadıkları hayatın, çektikleri acıların sahiciliğini gösterecek bir şeyler bulabilmek için biraz da sıkıntıyla dolaşmaya başladı. Dar koridorlar tıka basa eski eşyayla doluydu. Dolaplar, komodinler, masalar, konsollar, şiltesiz çıplak pirinç karyolalar yan yana dizilmişti. Üstlerine iplerle bağlı tozlu paketler yığılmıştı. Bir çıkmaz sokakta unutulmuş, ışıksız ve toz kokan bir eskici dükkanı gibiydi burası. Odaların hepsi bir saray için çok ufaktı. Bütün sarayda yalnızca iki büyük salon bulunuyordu. Bir odada bini aşkın yakalık, fes, boyun bağı, yelek, inanılmaz miktarda mektup kağıdı ve yerlere atılmış Amerikan malı yaldızlı ucuz kol saati gördü. Birileri bütün eşyaları dağıtmıştı. Koridorlardaki konsolların açık bırakılmış çekmecelerinden hiç kullanılmadan eskimiş gömlekler, çoraplar, çamaşırlar sarkıyordu. Üst katlardaki odalardan birindeki camlı dolapta altın kalkmalı silahlar bulunuyordu. İki tane de ipek kaplanmış kaskatı yelek duruyordu. Padişah bunları bir saldırıda kurşunları önlesin diye giyiyordu herhalde. Odalardaki halılardan bazıları yırtılmış, yer yer delinmişti. Eşyalar arasında bir tutarlılık yoktu. Fransız, İngiliz, Alman, Japon stili mobilyalar gelişigüzel yan yana konmuştu. Bir odada dağılmış eşyaların arasından incili, zümrütlü bir kemerin ucunun sarktığını gördü. Sarayda gördüğü tek değerli eşya buydu. Garip bir şekilde başka hiçbir mücevhere rastlamadı. İşe yaramaz ne varsa ortadaydı. Taşınabilecek değerli eşyalar ise bir gecede ortadan kaybolmuş, bilinmeyen ellerde sırra kadem basmıştı. En çok ilgisini çeken hemen hemen her odada bir piyano olmasıydı. Bazı odalarda 3 piyano birden bulunuyordu. Zaten padişahın müzik merakı evvel eski hep bilinirdi. Sarayı ele geçiren askerler en çok piyano ve tabanca bulmuşlardı. Her yerden, odalardan, çekmecelerden, sehpalardan, hamamdan, yatakların başucundan her an ateşlenmeye hazır, dolu, binlerce tabanca çıkmıştı. Padişah bir saldırıya hazır beklemişti yıllarca ama o silahlardan bir tekini bile kullanamadan sarayını terk etmek zorunda kalmıştı. Alt katta tabancaların duvarda asılı olduğu genişçe bir salona rastladı. Bu tabancaların kalkması yoktu. Burayı atış talimgahı olarak kullandığı belliydi. Salonun dibinde padişahın atış talimi yaparken kullandığı 3 manken duruyordu. Hikmet Bey bu mankenlere biraz daha yakından bakınca bir an dehşetten kanı dondu. Padişahın ateş ettiği 3 mankende inanılmaz bir biçimde padişahın kendisine benziyordu. Kendine benzeyen mankenler yaptırmış ya da mankenleri yapanlar ona benzetmişlerdi ve padişah hayatının önemli bir kısmını kendine benzeyen mankenlere ateş ederek geçirmişti. Bu benzerliği acaba fark etmemiş miydi padişah ya da bilinmez ve anlaşılmaz bir dürtüyle kendine benzer mankenleri vurmaktan, onların sarsılıp yere düşmesini izlemekten tuhaf ve hastalıklı bir zevk mi almıştı? Belki de ilk kez Hikmet Bey müziğe, marangoza ve silahlara düşkün, kendi mankenlerine ateş eden bu adam kimdi diye merak etti. Padişah dedikleri o adam nasıl bir adamdı? Bu garip, izbe, bakımsız, birçoğunun pencere pervazlarının boyası bile dökülmüş odalarda nasıl yaşamış, bu bedestene benzeyen sarayda yaşarken neler hissetmişti? Bu insanla babasının dostluğuna da şaştı. Kendisi böyle bir yerde yaşayan biriyle dost olamazdı. Acaba babası yegane dostum dediği padişahın bu garip, çirkin hatta süfli hayatından hiç rahatsız olmamış mıydı? Ya da özenle seçilmiş eşyaları, zevkli döşenmiş aydınlık odaları, ferah salonları, üstadların elinden çıkmış hat sanatının en seçkin örneklerinin süslediği bakımlı duvarları, en iyi terzilerde dikilmiş kıyafetlerinin asılı durduğu dolapları, güzel kıyafetleriyle padişahın sarayının ve hayatının tam zıddı olan kendi köşkünü ve hayatını kıyaslayarak duyduğu gizli hoşnutluk mu, kendisini her an yok edebilecek bir güce sahip bir adamla dost olmasını, yıllar onun yanında hiçbir huzursuzluk duymadan geçirmesini sağlamıştı. Bu saray acaba babasına gizli, hatta biraz sinsice bir üstünlük duygusu mu vermişti? 600 yıllık bir ailenin çocuğu olan imparatorun kendine kıyasla cahil ve zevksiz bir köylü gibi yaşaması mı Reşit Paşa'yı padişaha böylesine yakınlaştırmıştı? Aklı imparatorlukla, padişahla ve babasıyla ilgili sorularla dolu bir halde gezinmeye devam ederken, padişahın çeşitli eşyalar yaptığı marangozhanenin hemen yanında rutubet kokulu karanlık hamama rastladı. Oyulmuş mermer rafları, ihtiyar bir büyücünün simyahanesi gibi saç besleyici şifalı sularla, cildi gençleştirecek eczalı sıvılarla, kırışıklıkları giderecek pomatlarla doluydu. Arka taraftaki bahçeye giden koridorda yürürken birden bir kapının ardından yükselen "Padişahım çok yaşa!" çığlıklarıyla irkildi. Böyle bir günde bu sarayda bu tür çığlıklar atacak bir çılgın topluluğunun kalmış olmasından hem şaşıp hem ürkerek arkasından çığlıkların geldiği kapıyı yavaşça açtı. Havada rengarenk tüylerin uçuştuğu ağır kokulu odada 30-40 papağan telaşla kanatlarını çırpıp birbirleriyle çarpışarak kapıları açık bırakılmış kocaman kafeslerinin üstünden havalanıp tekrar havalandıkları yere inerken ezberledikleri ve artık büyük suç olan bu cümleyi tekrarlayıp duruyorlardı. Birileri bütün papağanları bu odaya doldurup gitmişti. Aç hayvanlar birbirlerini gagalayarak bildikleri tek cümleyi bağırıp yardım ve yiyecek arıyorlardı. aç papağanların zavallılığındaki dehşetten ürkerek kapıyı hemen kapattı. Yerlere atılmış çekmecelerin, dökülmüş çamaşırların, devrilmiş dolapların arasından dikkatle geçerken uzaktan uzağa iniltiye benzer derin bir uğultu duyarak sesin geldiği yere doğru yürüdü. Binanın içindeki bir taşlığa bakan bir balkona vardı. Aşağısı iyice loştu ve loşluğun ortasında birbirine sokulup neredeyse tek bir canlı haline gelmiş bir kalabalık inleyerek dizlerinin üstüne çökmüştü. Gözleri karanlığa alışınca bunların ışıkları kesilmiş soğuk sarayda kalmış aç cariyeler olduklarını fark etti. Onlar da papağanlar gibi aç ve korkmuş bir halde bekliyorlardı. Ne kendilerine yemek verecek biri ne de verilecek yemek vardı. Yeni idare Kafkas köylülerine haber salmış, hepsini İstanbul'a haremdeki kızlarını almaya çağırmıştı. Yıllarını sarayda geçirdikten sonra şimdi bu kızlar yeniden ailelerinin oturduğu dağ köylerine, tozlu kasabalarına gideceklerdi. Orada yeni hayatlarını korkuyla bekleyerek inliyorlardı. Bir kapı bulup kendini dışarıya attığında duman dolu karanlık bir odadan kurtulmuş gibiydi. Yarı karanlık koridorlara gelişi güzel atılmış eski eşyalar, dağınık çekmeceler, şiltesiz karyolalar, yırtılmış alılar sanki çamurlu bir su gibi ciğerlerine dolmuştu. Derin bir nefes aldı. Bahçe yolundaki beyaz çakıllar öylesine parlak ve gerçek duruyordu ki sanki bir şeyin gerçek ve somut olduğunu anlayabilmek için insiyaki bir hareketle birkaç çakıl taşı alıp avucunda sıktı. Onların soğuk katılığı gördüğü o tuhaf şeylerden sonra ona güven hatta sevinç vermişti. Yıllar sonra Osman'a o anı anlatırken hala şaşkınlığını korur gibiydi. Hakikat hangisi? İmparatorluğun o şaşası, devdebesi, saltanatı ve o saltanat için birbirlerini öldürenler mi? Yoksa insanın içini karartan o dar koridorlar ve eski eşyalar mı? Hayatın hangi yüzü gerçek? Yoksa sahte dediğimiz her şeyin de aslında hakikatin bir parçası olduğunu kabul etmek zorunda mıyız? Eğer sahte de hakikatin ayrılmaz bir parçasıysa niye hayatı hakiki ve sahte diye ikiye ayırıyoruz? Lafının burasında durup bir an düşünmüştü. ''Biliyor musun?'' demişti. ''Şu hiç kimsenin alay edilmeyi göze almadan soramayacağı, fersudileşmiş, sıkıcı bir hale gelmiş, hayat nedir?'' suali var ya, işte o sualin hala cevabının bulunmadığını, cevabını bulamadan onu eskitip attığımızı ve o sualin hala bir mana taşıdığını, hala bir cevap beklediğini keşfettiğimiz ve bir cevaba delicesine ihtiyaç duyduğumuzu hissettiğimiz anlarda soğukkanlılığını koruyabilen insanlara hep imrendim. İtiraf edeyim ki ben onlardan olamadım. Hayat beni hep dehşete uğrattı, hep şaşırdım, hep çaresizliğimi hissettim. Başkalarının hayatlarındaki sualler bile benim kişisel meselem haline geldi. Kendimi onlardan kurtaramadım. Kimdi o padişah diye kendime çok sordum. Binlerce insanı sürgüne gönderen ve kendi mankenlerini ateş eden o adam kimdi aslında? Babamın en iyi dostu sarayın hangi yüzünde yaşıyordu? Şaşalı kısmında mı, sefil kısmında mı?